Ayrım 18, sayfa 282. Sarı sokak lambalarının kar birikintilerini aydınlattığı o ıssız sokakta 23 numaralı binaya girmeden önce içimi tuhaf bir ürperti kapladı. Belki Olga da oradaydı. Belki de hayatımın aşkına, aklıma, ruhuma, düşüncelerime egemen olan varlığa kavuşmama birkaç dakika kalmıştı. Merdivenleri çıkarken kaburga kemiklerimin altında bir yürek değil, bir el bombası atıyor gibiydi. Her an patlamaya, beni ve bütün Moskova'yı havaya uçurmaya yetecek güçte bir bomba. Üçüncü kata çıktım. 12 numaralı kapının önünde durup biraz soluklandım. İçeriden ses gelip gelmediğine kulak verdim. Diğer dairelerde açık olan televizyonlar duyuluyordu. Bu yüzden içeriden ses gelip gelmediğini anlayamadım. Zili çaldım. Kapıda gözetleme deliği vardı. Ludmilla beni görmesin diye kenara çekildim. Hiçbir şey olmadı. Kapı açılmadı. Bir daha çaldım. Yine açılmadı. Üçüncü kez çaldığımda kapının arkasında bir hareket olduğunu hissettim. Dördüncü kez çalmadım. Sadece bekledim. Bu arada apartmanın otomatik ışığı söndü. Yakmadım. Pusuya yatmış bir kedi sessizliğiyle karanlıkta kıpırtısız bekledim. Bir süre sonra kapı açıldı. Daireden vuran ışığın belli belirsiz aydınlattığı koridora bir kadın başı uzandı. Aşağı inen merdivenlere doğru baktı. O anda birden uzanıp sağ elimle ağzını kapattım. Sol elimle de beline sarıldım. Çırpınmaya başladı. Onu içeri soktum, kapıyı ayağımla iterek kapadım. Minicik bir antreye girmiştik. Salona açılan bir kapı vardı. Işık oradan geliyordu. Havayı döven bacaklarını aldırmadan kadını oraya doğru sürükledim. Basit eşyalarla döşenmiş küçük bir oturma odasına girdik. Pencerenin önünde turuncu bir kanepe, yanında kirli yeşil bir koltuk duruyordu. Ortada kare biçiminde küçük bir yemek masası vardı. Üzerinde zevksiz plastik bir avize sallanıyordu. Karşıda bir kapı daha vardı. Kapalı duruyordu. Bunları bir anda gördüm. Sonra sağ elimi yavaş yavaş gevşettim. Çünkü kadının ağzıyla birlikte burnunu da kapatmış olduğumu fark ettim. Nefes alamıyordu. Çırpınması, ayaklarıyla havayı dövmesi, paniğin yanı sıra nefes alamıyor oluşundandı. Biraz gevşettim, fazla değil. Burnundan nefes almasına yetecek kadar. Bir yandan da kulağının arkasından şşş, şşş diye bir atı sakinleştirir gibi sesler çıkarıyordum. Kalbinin atışlarını boynundan hissedebiliyordum. Direnci kırılacak kadar, başı dönecek kadar uzun bir süre bekledikten sonra konuştum onunla. Şimdi elimi ağzından çekeceğim Ludmilla dedim. Ama bağıracak olursan boynunu kırmam işten bile değil. Anladın mı beni? İyice anladın mı? Başını evet der gibi salladı. Elimi biraz daha gevşettim. Çığlık atmaya yeltenecek olursa hemen kapayabilecek kadar az ama nefes almasına yetecek kadar çok. Bağırmadı. Çığlık atmadı. Biraz daha gevşettim. Yine sessizliğini korudu. Bunun üzerine sağ elimi ağzından tamamen çektim ve iki elimle omzumdan tutarak kendime döndürdüm. Rengi solmuştu, şaşalamıştı. Ölesiye korktuğunu görebiliyordum. Kendimi bir an onun yerine koydum. Koridordan gelen yabancı bir erkeğin yaşattığı şok ve sonra saçı sakalı uzamış, öbür dünyadan gelmiş gibi görünen Mehmet. Merhaba Ludmilla dedim. Beni tanıdın mı? Başını yine evet anlamında salladı. Adımı söyle dedim. Sustu. Adımı söylemesi için üsteledim. Parmaklarımı omuzlarına geçirdim. Yüzü acıyla buruştu. Sonunda fısıltıyla Mehmet dedi. Soyadım ne diye sordum. Bu cevabı alabilmek için de zorlamam gerekti. Arslan dedi yine fısıltıyla. Yani dedim, tam ismim ne oluyor? Mehmet Arslan, dedi. Göğsü heyecanla inip kalkıyordu. Hayır dedim, bilemedin, Muhammed Arslanov. Gözleri korkuyla büyüdü. İtiraz edecek gibi oldu. O zaman hayatımda ilk kez bir kadına el kaldırdım. Nefretle yüzüne bir tokat attım. Yere yuvarlandı. Kapandığı yerden doğrulurken çok yanlış yaptığımı anladım. Çünkü bu tokadı atarak korkusunu öfkeye ve artık rahatlıkla açığa vurabileceği bir nefrete dönüştürmüştüm. Biraz önce ne yapacağı belli olmayan tekinsiz ve haklı bir adamken, şimdi öfkesini açığa vuran kızgın bir saldırgandım. Ludmilla gibi güçlü birisinin hele ilk paniği atlattıktan sonra mücadele aşamasına geçeceğini tahmin etmek zor değildi. Ludmilla yıkıldığı yerden yanağını tutarak zafer kazanmış bir ifadeyle doğruldu. Ayağa kalktı. Karşıma dikildi. Gözlerimin içine dimdik baktı. "Rasputin'e benzemişsin," dedi. "Beni bu sefer de Rasputin diye mi ihbar edeceksin?" diye sordum. Sonra, "Bak Ludmilla," dedim. "Belki ilk anda seni korkuttum. Belki kendimi tutamayarak kaba davrandım. Ama inan ki niyetim senden intikam almak değil. Sadece sebebini merak ediyorum. Söylersen ne âlâ. Ama söylemezsen o bile çok büyük bir sorun değil." Soru dolu gözlerle bakıyordu. Ben devam ettim. "Benim tek amacım Olga'yı bulmak. Bunu ya güzellikle söylersin bana ya da seni ne pahasına olursa olsun konuştururum." Güldü. Kendi kendine konuşur gibi, "Hayat ne tuhaf," dedi. "Nedir tuhaf olan?" "Canına okunmuş, mucize eseri ölümden kurtulmuşsun. Ama bunlar umurunda değil, Olga'yı istiyorsun." "Evet." "Onu bulmana yardım edersem beni bağışlayacaksın, öyle mi?" "Evet. Yemin ederim, evet. Hatta dizlerine kapanıp yalvarabilirim. Elimdeki bütün parayı verebilirim. Ne istersen yerine getirebilirim." "O zaman gerçekten içinde intikam duygusu yok." "Hayır. Kesinlikle yok. Biraz önceki davranışım bir kazaydı. Ne olur affet beni. Ne olur affet. Hatta sen de bana vur. İki kere, üç kere vur, ödeşelim." Elini alıp kendi yanağıma iki tokat atmasını sağladım. "Ne acayip bir şey bu," dedi. "Canına kastetmiş, seni ölüme sürüklemiş bir insanın önünde diz çöküp yalvarabiliyorsun, af dileyebiliyorsun." Yüzüme peş peşe tokatlar atarak devam etti. "Ve bütün bunları ne yaptırıyor sana?" "Aşk. Sadece aşk." Sakinleşti. Ben de ayağa kalkıp karşısında onun gibi hareketsiz dikilmeye başladım. "Evet," dedim. "Anla lütfen Ludmilla." Nasır tutmuş işaret parmağımın ucunu gösterdim. "O zindan duvarına Olga'nın adını kanımla yazdım," dedim. "Ama bunun acısı yüreğimin acısının yanında hiçbir şeydi. Olga'yı bulmaktan başka hiçbir emelim yok. Yemin ederim yok. Ama onu bulamazsam aklım oynatacağım. Lütfen söyle bana. Lütfen söyle. Olga nerede?" Yine güldü. "Seni neden ihbar etmiş olabileceğimi düşündün mü hiç?" dedi. "Önceleri bilmiyordum senin böyle bir şey yaptığını," dedim. "O cehennemden kurtulduktan sonra öğrendim ama o zaman da hiçbir anlam veremedim. Çok düşündüm. Bir neden bulamadım. Biz seninle iyi dostuk. Ayrıca benden para kazanıyordun. Beni ihbar etmen için hiçbir neden yoktu." Yüzüne zeki ve kendine güvenen, esrarlı bir ifade yerleşti. Dudaklarının kıvrımlarında tuhaf bir biçimde hem hüzün hem alay sezdim. "Demek ki seni ihbar etmekle elime geçecek hiçbir şey yoktu," dedi. "Hatta bu durum kazandığım para ve yaşadığım hayat da göz önüne alındığında kendi çıkarıma karşı gelmekti." "Evet," dedim. "Böyle düşünüyorum. Sence de doğru değil mi?" "Doğru," dedi. "Aynen dediğin gibi. O zaman istersen ikinci aşamaya geçelim." Üstün konumuna yükselmiş gibi rahat tavırla devam ediyordu. "Bu dünyada bir insana kendi çıkarının tersine işler yaptıran duygu nedir?" Biraz düşündüm. "Bilmem. Nefret mi?" "Hayır," dedi. "Senden nefret etmem için bir sebep yoktu. Biraz daha düşün." "Ajan falan mısın?" diye sordum. ne ilgisi var diye güldü. Kendi çıkarını baltalamaktan, kendine kötülük yapmaktan söz ediyorum ve duygu diyorum. Hangi duygu insanın çılgınca işler yapmasına neden olur? Mesela sana bunları ne yaptırıyor ha? Ne yaptırıyor? Sanki karşımda bir yılan tıslıyordu. Artık bütün üstünlüğün ona geçtiğini hissediyor, şaşırıyordum. Çünkü bu hale gelmek ancak büyük bir amaçla, engel olamayacağın, önüne geçemeyeceğin bir tutkuyla gerçekleşebilirdi. Beni delilik sınırına getirmiş olan şey belliydi. Ama onunki ne olabilirdi ki? O soğukkanlı, dünyayı buzlu camın ardından izleyen, makine gibi yaratık nasıl bu hale gelebilirdi? Nasıl kendini gizlemeyi başarmıştı onca zaman? Kafam çatlayacak hale gelmişti. Ludmilla'dan ürkmeye başladığımı fark ettim. Evet, düpedüz ürküyordum. Sanki suçlu olan o değil de benmişim gibi üstüme geliyordu. Bana soru sorup durma dedim. Benim sana sormam gerekiyor. Hem benim durumum açık değil mi? Buraya beni hangi tutkunun getirdiğini bilmiyor musun? Olga'ya duyduğum ölümcül aşk senin kelimelerinle hayat bulmadı mı? Bunun en yakın tanığı sen değil misin? Demek ki aşk cevabını veriyorsun dedi. Evet dedim. Ne yazık ki daha başka kelime olmadığı için şu aciz aşk kelimesini kullanıyorum. Ama içimdekileri anlatmaya yetmiyor. Yüzünde esrarlı bir gülümseme belirdi. Peki, aşk sadece sana özgü bir şey mi dedi? Senden başka hiç kimse aşık olamaz mı? O zaman biri başıma odunla vurmuşçasına sarsıldım. Sebep aşk mıydı diyebildim. Senin sebebin de aşk mıydı? Hiçbir şey söylemedi. Gözlerindeki alaycı bakışla beni süzmeye devam etti. Hay Allah dedim. Demek aşk ha. Ludmilla Belinskaya ve aşk. Ne kadar birbirinden ayrı kavramlar. Karayla deniz gibi. Yeryüzü ve gökyüzü gibi. Sen sevebilir miydin? Yine bir şey söylemedi. Ama gözlerini gözlerimden ayırmadan öylece bakmaya devam etti. Sersemlemiştim. Bu kadın bana hiçbir sevecenlik göstermiş değildi. Onca zamandır aşkını içinde saklı tutmuştu demek ki. Hem de bizim Olga ile kara sevdamıza tanık olurken, en mahrem anlarımızı birlikte yaşarken, onun kelimeleri üstünden sevişirken. Bu nasıl olabilirdi? Hem madem aşıktı, niye beni o cehennemlere yollamıştı? Sırf Olga ile mutluluğumuzu bozmak için mi? Olga'yı kıskandığı için mi? Madem diye kekeledim, madem seviyordun, o zaman niye aşık olduğun insanı zindana gönderdin? Gülümsemesi bütün yüzüne yayıldı. Sonra gülümsemesi sesli bir gülmeye dönüştü. Daha sonra da sanki çok komik bir şey duymuş gibi sarsıla sarsıla gülmeye başladı. Ve birden susup ciddileşti. İlk andan itibaren aptal olduğunu düşünmüştüm ama dedi. Bu kadarına da ihtimal vermezdim. Yine kıkır kıkır güldü. Demek sana aşık olduğumu düşündün. Bunca olaydan çıkarabildiğin tek sonuç bu oldu. Tekrar öfkeli ifadeye geçti. Egoist, kendini beğenmiş şey. İyi ama aşık olduğunu söylemedin mi? Tam olarak bu kelimelerle olmasa bile. Evet dedi. İnkar etmiyorum zaten. Evet, aşığım. Hem de çok. Ama sana olduğumu kim söyledi? Peki kime o zaman? Bunu sorar sormaz zehirli bir engerek beynime bir dil attı. O yılanı kovmaya, akıtacağı zehirden kurtulmaya çalışarak alnıma vurdum. Ama kurtulmam mümkün değildi. Yılan bir kere zehrini bırakmıştı ve bu zehir hızla yayılıyordu. Yoksa dedim ve düşündüğüm şeyi kelimelere dökmeye korkarak sustum. Evet dedi Ludmilla. Ne evet'i? Düşündüğün şey. Ne düşündüm ki dedim. Biliyorsun. Sendeledim. Düşecek gibi oldum. Turuncu kanepeye oturmak zorunda kaldım. Gömleğimin yakasını gevşettim. Her yanımdan ter fışkırıyordu. Ludmilla bana bir bardak su verdi. İçtim. Yüzüme, bana acıdığını belli eden bir ifadeyle bakıyordu. Ne oluyor Ludmilla dedim. Hiçbir şey anlayamaz oldum. Kafam allak bullak. Ne olur anlat. Neler dönüyor? Kabul etmek istemiyorsun ama gayet basit dedi Ludmilla. İkimiz de aynı kişiye aşık olduk. Yılanın öldürücü ısırığı attığını hissettim. Yani Olga'ya. Evet dedi. En başından beri mi? Yani ben onu pazar yerinde gördüğümde tanımadığın yalan mıydı? Bana oyun mu yaptın? Hayır dedi. Onu hiç tanımıyordum. Seninle birlikte onu aramamız, bulmamız, sonra yakınlaşmanız, Minsk'teki otele gitmemiz. Hiçbirinde en ufak bir yalan yoktu. Hatta bu ilişki hoşuma gidiyordu. Senden her ay aldığım para da cabası. Çok hoş bir üçlü olmuştuk. Peki sonra ne oldu? Sonra ben de Olga'nın büyüsüne kapılmaya başladım. Nasıl olduğunu anlamadan kendimi senin yerine koyuyordum. Senin aşk sözlerini çevirirken o sözleri ben söylüyormuşum gibi geliyordu. Dil garip bir şeymiş gerçekten. Sözcüklerin insanın ana dilindeki etkisi anlamından da öte bir ağırlık taşıyormuş. Sen I love you dediğin zaman benim onu ya Tebya, iyi bluyu diye söylemem bir çeviri olmuyordu. Çok daha fazla bir anlam taşıyordu. Bu söze belki de Rusya'nın tarihi, gelmiş geçmiş mutsuz aşklar, trajediler, şiirler katılıyordu. Aynı şeyleri ifade etmiyordu. Şişe sütü ile ana sütü arasındaki fark gibi bir şeydi bu. Donup kalmış, ne diyeceğimi bilemeden bakıyordum. Kısa bir sessizlikten sonra açıklamaya devam etti. Önceleri senin sözlerini aktaran bir çevirmendim. Ama sonra o sözler benim sözlerim oldu. Hatta daha ileri gittim. Çeviri de ortadan kalktı. Ona aşkını anlatan kişi ben oldum. Senin söylediklerini çevirmiyor, kendi aşkımı anlatıyordum. Arada Yesenin'den, Puşkin'den, ikimizin de bildiği ama senin bilemeyeceğin dizeler, deyimler kullanıyordum. Bana dil üstünden aşık olduğumu söylersen buna itiraz etmem. Ayrıca Olga'nın insanlar üstündeki etkisini en iyi sen bilirsin. İşte bende de aynı etki oldu. Ona tutuldum. Onsuz yaşayamayacağımı anladım. Bir süre böyle gitti. Ama sonra onu senden ölürcesine kıskanmaya başladım. Hele Olga'yı İstanbul'a götürme planın beni çılgına çevirmeye yetti. Onu kaybedemezdim. Onsuz yaşayamazdım. Kendinden pay biç. Sen neler hissediyorsan, ben belki de daha güçlüsünü hissediyorum. Haklısın. Telaşla Ludmilla'nın yüzüne baktım. Böyle bir kelime çıktı mı acaba ağzımdan? Oh, iyi. Sadece içimden söylemişim. Ona haklı olduğunu söylediğime dair bir tepki gelmedi. Koltuğa iyice gömüldüm. Bayılacak gibiydim. Bana bir içki vermesini söyledim. Getirdiği Stolichnaya şişesini başıma diktim. Bıraktığımda Ludmilla da başına dikti. Bir o içiyordu, bir ben. Ölümcül ve utanç verici eylemlerini itiraf eden iki suç ortağı gibi fısır fısır konuşuyor, bir an önce vodka ile beynimizi uyuşturmaya çalışıyorduk. Yani lezbiyen misin dedim. Hayır dedi. Daha doğrusu Olga'ya kadar hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Zaten bu iş nerede başlar, nerede biter? İnsan ne zaman lezbiyen sayılır? Hiçbir fikrim yok. O gece Minsk'teki otelde yalnız kaldığımızda bir sinir krizi geçirmişti. Hatırlıyor musun? Elbette. Ne demişti diye sordum oturuşumu dikleştirerek. Seninle bir ilişkiye başlamasının doğru olup olmadığını, sana baştan gerçeği anlatması gerektiğini sayıklıyordu. Peki neymiş o gerçek? Ludmilla oturduğu yerden uzanıp elini omzuma koydu. Gözlerimin içine derin derin baktı. Olga'nın annesinden geçen bir hastalığı var dedi. Ruhsal bir hastalık. Zaman zaman kendisinin de bu dünyaya ait olmadığına, öteki dünyadan gönderilmiş bir mesajcı olduğuna inanıyor. Bir şey söylemeden sabırsızca yüzüne baktım. O anlarda transa geçiyor diye devam etti. Çevresinde uçuşan melekler gördüğünü, onlarla konuştuğunu öne sürüyor. Bu durumdan ayılınca da derin bir melankoliye sürükleniyor. Onun bu garip hallerini biliyorsun zaten. Evet ama dedim. Bu durumu kederli olmasına, babasının hastalığına, sonra da ölümüne yormuştum. Öyle değildi dedi. Olga hasta. Giderek ilerleyen bir hastalık bu. Zaten annesi akıl hastanesinde ölmüştü. Olga'nın da fazla zamanı kalmadı. Çok geç olmayan bir vakitte bir akıl hastanesine yatırılması gerekiyor. İlk gece sana bunları anlatmıştı işte. Daha fazla ileri gitmemek için seni uyarmaya çalışmıştı. Ben böyle bir haksızlık yapamam diye çırpınıyordu. Ama sen çevirmedin. Hayır. Daha sonra söylediklerini de çevirmedin. Hayır, çevirmedim. Başka şeyler söyledim. Niçin? Çünkü sizin bu ilişkinizden iyi para kazanıyordum. Maaşının yarısını bana veriyordun. Ayrıca eğleniyordum. Ta ki... Ludmilla sustu. Konuşması için ısrar ettim. Ta ki ne dedim. Ta ki ne? O zaman o kalpsiz Ludmilla sessiz sessiz ağlamaya başladı. Ta ki ona aşık olana kadar dedi. Birdenbire oldu. Bu aşk beni yıldırım gibi çarptı. Onsuz yaşayamaz oldum. Onu görmediğim an deliriyordum. Aynı odada nefes alıyor oluşumuz bile bir mutluluk kaynağıydı. Geceleri yüzü hiç gözümün önünden gitmiyordu. Onu sarıp sarmalamak, bu dünyanın bütün kötülüklerine karşı korumak, o saf ve incinebilir ruhunu kimsenin yaralamasına izin vermemek hayat amacım oldu. Bu duyguyu sana ancak sonsuz bir şefkat olarak anlatabilirim. Sonsuz, uçsuz bucaksız, içime burkan, beni onun uğruna yakıp kül etmeye zorlayacak bir şefkat. Erkeklerin kesinlikle anlayamayacağı bir şefkat. Bir ananın yeni doğmuş bebeği kucağına verildiğinde duyduğu sevgiden daha yoğun bir şefkat. Aşktan da büyük bir şey bu. İki nehir gibi birbirine karışma, birbirinin içinde eriyip yok olma ihtiyacı. Bunun için seni aradan çıkarmam lazımdı. Soçi seyahati de bana bu olanağı sağladı. Kusura bakma. Sana kötülük yapmak istemedim. Hiç istemedim. Ama buna mecburdum. Çünkü Olga'yı hiç kimseyle paylaşamazdım. Sözleri bittikten sonra da ağlamaya devam etti. Vodka şişesinin dibini bulduk. Bana lezbiyen olup olmadığımı sordun dedi. Umarım bu anlattıklarımı basit bir cinsellikle karıştırmıyorsundur. Oysa hiç aklıma böyle bir şey gelmemişti. Ludmilla Olga'ya duyduğu tek taraflı aşkı anlatıyordu. Cinsellik neden aklıma gelsindi ki? Seni anlamaya başlıyorum dedim. Önce büyük bir şok geçirdim. Ama şimdi anladım ki Olga'ya tutulmuşsun. Söylediğim gibi yaptığın kötülüğü bağışlamaya, bu işi unutmaya hazırım. Tek istediğim Olga'yı alıp gitmek. Şimdi söyle bana, Olga nerede? Ludmilla geri çekildi. Yine tıslayan bir yılana dönüştü. Aramızdaki dertleşme, iç dökme dönemi bitmiş, Pushkin'in tutku dolu göğsünü delerek öldüren kanlı düellolardan biri başlamıştı. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin dedi. Hem aradan geçen zaman çok şeyi değiştirdi. Olga'nın zihni artık eskisi gibi değil. Hastalık ilerliyor ve onun şefkate ihtiyacı var. Ben o şefkati gösteririm. Hayır dedi. Gösteremezsin. Hiçbir erkek gösteremez. Bu bambaşka bir şey. Anlamana bile imkan yok. Yerini söyle. Yalvarırım söyle. Hayır. Beni bir kenara bıraksan bile Olga bensiz yaşayamaz artık. Zaten ben de onsuz mahvolurum. Onu akıl hastanesine yatıracağım. Az kaldı. Ama orada da yalnız bırakmayacağım. Son nefesine kadar yanında olacağım. kaç yıl sürerse sürsün, umurumda değil. Anladım ki Olga elimden kayıp gidiyor. Yalvardım, yakardım, dil döktüm. Fayda etmedi. Bunun üzerine kan beynime sıçradı. İki elimle boğazını kavrayıp Ludmilla'yı yere yatırdım ve boğmaya başladım. Bir yandan da söyleyeceksin, söyleyeceksin. Olga'ya da bana da bunu yapmaya hakkın yok. O benim diye fısıldıyordum. Arada bir ellerimi gevşetip söyleyecek misin diye soruyordum. Ama böyle bir şeye niyeti olmadığını anlayınca boğazını daha büyük bir güçle sıkıyordum. Morarmaya başladı. Ölümüne az kaldığını anladım. O ölürse Olga'yı bulma umudum tamamen tükenecekti. Bu ihtimal beni çıldırttı. Komşuların duymasına falan aldırmadan söyle, söyle, söyle, gebereceksin, söyle diye haykırmaya başladım. Ludmilla can çekişiyordu. Gözlerinin kaymaya başladığını gördüm. Ama kendimi durduramıyordum. İçimdeki korku o kadar büyüktü ki Ludmilla'nın soluğu kesilmeden boğazını bırakmak elimde değildi. İnce boğaz kemikleri çatırdayarak kırılıyor gibi geldi bana. Ellerim gittikçe daha fazla insanüstü bir güçle sıkıyordu boğazını. Beni son anda durduran bir ses oldu. Bir kadın sesi. Arkamda duran birinden geliyordu. Rusça bir şeyler söylüyordu. Birden buz kesildim. Ellerim kendiliğinden gevşedi. Gücüm çekildi. Bez bebek gibi oluverdim. Çünkü arkamdan seslenen kadının Olga olduğunu anlamıştım. Başımı çevirdim ve onu gördüm. Oturma odasına açılan diğer kapının önünde durmuş bana bakıyordu. Bembeyaz giyinmiş, beline kadar gelen sarı saçlarını öylece bırakmıştı. Gerçek bir insandan çok soluk bir hayale benziyordu. Yüzünde esirik bir ifade vardı. Hem oradaydı, hem de orada değil gibiydi. Ludmilla'yı bırakıp dizlerimin üstünde ona doğru gittim. Sarıldım. Başım beline geliyordu. O hiç kıpırdamadı. Ludmilla'nın öksürdüğünü, içine hava çekmeye çalıştığını duyuyordum. Gözlerimi açmadan Olga'ya sarılmış durumda kaldım. Olga yumuşak hareketlerle beni kaldırdı. Turuncu kanepeye oturttu. Ama beni görmüyor gibiydi. Yüzünü yüzüme çevirip birkaç kez Olga dedim. Olga, ben geldim Mehmet, ben geldim. Olga beni duymadı. Başka bir dünyadaydı. Artık eski Olga değildi. Aradan geçen bunca zaman onu bambaşka biri yapmıştı. Beni tanımıyordu. Yavaşça kalkıp Ludmilla'nın yanına gitti. Yere oturdu. Ludmilla'nın başını kucağına koydu. Eliyle yüzünü okşamaya başladı. Ludmilla'nın boynu mosmordu. Soluğu hala sıkışıyordu. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu ama Olga'nın yüzüne büyük bir aşkla, şefkatle, hayranlıkla, tapınmayla, tanımlanamayacak ilahi bir duyguyla bakıyordu. Sanki yerde biri oturan, biri yatan iki genç kadına bakmıyordum da bir ikonayı seyrediyordum. Bir azizeler tablosuydu bu. Olga kolunun kenarından çıkardığı dantelli beyaz bir mendille Ludmilla'nın gözyaşlarını sildi. Onu okşayarak sakinleştirdi ve sonra eğilip dudaklarına hafif uçucu bir öpücük kondurdu. Ludmilla ona minnetle gülümsedi. İki kadın beni unuttu. Birbirlerinin gözlerinin içinde eriyip gittiler. Kalktım. İbadet eden müminleri rahatsız etmekten çekinen bir tanrı tanımaz gibi ayaklarımın ucuna basarak sessizce kapıya doğru yöneldim. Kapıyı yavaşça kapadım, merdivenlerden aşağı indim. Gökyüzünden sessizce inen, geceyi aydınlatan yumuşak kar altında yürümeye başladım. Kar lapa lapa yağıyor, omuzlarımda birikiyordu. Soğuk hava ciğerlerimi kazak kılıçları gibi kesiyordu. Epey yürüdükten sonra yol kenarında bekleyen bir araba gördüm. Taksi değildi. Ne arabasıydı bilmiyorum. C Cebimden para çıkardım, sayıklar gibi Mecnun'a Rodnaya Oteli dedim. Adam beni arabasına aldı, otele götürdü. Orada doğru bara gittim. Bir şişe vodka aldım. Neredeyse soluk almadan içtim. Sonra yine dışarı çıktım. Sokak lambalarının önünden geçerken parlayan pamuk gibi yağan karı seyrederek yürüdüm, yürüdüm. Neresi olduğunu bilmediğim bir yerlere geldim. Meydan gibi bir yerdeydim. Çevremde altın kubbeli kiliseler parlıyordu. Arkamda at sesleri duydum. Ağır ağır yürüyen birkaç atının alça sesleri meydanda yankılanıyordu. Dönüp baktım. Biri siyah, biri beyaz. İki devasa at bana doğru geliyordu. Üzerlerinde binici kıyafetleri içinde iki küçük kız vardı. Çizmeleriyle eğerlere profesyonel binici tavırlarıyla yapışmışlar, başlarına binici keplerini geçirmişler, küçük kamçılarını nizama uygun bir biçimde tutarak o dev atları yönetiyorlardı. Gece yarısı gökten süzülen kar altındaki bu beklenmedik manzara nefes kesecek kadar güzeldi. O küçük kızlar da birer meleğe benziyordu. Onlara doğru yürüdüm. İyice yaklaştım yanlarına. Elimi uzatıp atın uzun yelesini okşamak, kızlara da ömrümde bu kadar güzel bir şey görmedim demek istedim. Sonra atın önümde devleştiğini, bütün dünyayı kapladığını, o yüksek altın kilise kubbelerinden bile daha büyük bir hale geldiğini gördüm. Bir de kızlardan birinin şarkı söylediğini. Stolichnaya. STOLICHNAYA.